Ayrım 58, Aptallar Erken Ölür, Mario Puzo, sayfa 556, 51. Bölüm. Benim bir tarihim yok, Janel hiç anlayamamıştı bunu. Benim her şeye kendimle başladığımı, büyük anne ya da büyük babamın, anne ya da babamın, amcalarımın ya da teyzelerimin, aile dostlarımın ya da kuzenlerimin olmadığını, belirli bir eve ya da belirli bir mutfağa ait çocukluk anılarımın bulunmadığını, belirli bir kentten ya da kasabadan ya da köyden gelmediğimi, tarihimin kendimle ve kardeşim Arthur ile başladığını, Valerie ve çocuklarımla ve onun ailesiyle kendimden öteye uzandığım, bir aile reisi olduğum, ailemle birlikte kentte bir evde oturmaya başladığımdan beri benim gerçekliğimi ve yalnızlıktan kurtuluşumu onların sağladığını. Fakat Janel'i dert etmeme gerek yok artık. 2 yılı aşkın bir süredir onu görmedim ve Osano öleli de 3 yıl oluyor. Artie'yi anımsamak çok zor geliyor bana. Adının aklımdan geçmesi bile gözlerimi nemlendiriyor. Hayatımda arkasından gözyaşı döktüğüm tek kişi de o. Son 2 yıldır evimdeki çalışma odasında oturuyor, okuyup yazıyorum. Mükemmel bir baba ve koca oldum. Arada bir arkadaşlarla yemeğe çıkıyoruz ama artık kendini işine adamış, ciddi bir kişi olarak düşünmek istiyorum kendimi. Artık bir bilim insanı gibi yaşayacağımı düşünmek istiyorum. Maceraların sonunun geldiğini, kısacası bundan sonraki hayatımın karşıma başka sürprizler çıkarmamasını diliyorum Tanrı'dan. Bu odada güvence içinde çevremi Austen'in, Dickens'in, Dostoyevski'nin, Joyce'un, Hemingway'in, Dreiser'in ve nihayet Osano'nun eserleriyle, benim sihir kitaplarımla sarmış halde inine sığınana kadar birçok kereler tehlikeden kurtulmuş bir hayvanın yorgunluğunu hissediyorum. Aşağıda artık benim tarihim haline gelmiş olan evimde karımın mutfakta pazar yemeğini hazırlamakla meşgul olduğunu biliyorum. Çocuklarım televizyon seyrediyor, odalarında kağıt oynuyorlar. Onların orada olduklarını bildiğim için bu odada hüzne tahammül etmek mümkün oluyor. Osano'nun bütün kitaplarını yeni baştan okudum. Başlangıçta büyük bir yazardı gerçekten. Sonraki başarısızlığının nedenlerini, büyük romanını bitiremeyişinin nedenini çözümlemek istedim. Çevresindeki dünyaya ve içindeki insanlara karşı hayranlık dolu olarak başlamıştı. Kendine hayranlık dolu olarak bitirmişti. Gözle görülüyordu ki kendi hayatını efsaneleştirmek olmuştu tek kaygısı sonunda. Kendinden çok dünyaya yazıyordu artık. Her satırı sanatından çok Osano'ya çekmeye çalışıyordu dikkati var gücüyle. Herkese göstermek istiyordu nedenli zeki, nedenli kurnaz olduğunu. Hatta yarattığı kişiliklerin kendi zekasından dolayı övgü toplamasına engel oluyordu. Kuklasının topladığı alkışları kıskanan kuklacı gibiydi. Ne yazık, yine de büyük bir adamdı bence. Korkunç insancıllığı, korkunç yaşam sevgisiyle, büyük zekasıyla ve insana verdiği zevkle. Başarıları tüm eksikliklerine karşın benimkilerden çok daha büyük görünürken nasıl olur da başarısız bir sanatçı olduğunu söyleyebilirdim. Edebi vasisi sıfatıyla geride bıraktığı kağıtları karıştırırken yazmakta olduğu romanından hiçbir iz bulamayınca şaşkınlığımın nasıl büyüdüğünü hatırlıyorum. Böylesine numaracı olduğuna inanamıyordum bir türlü. Yıllarca büyük romanımı yazıyorum diye dalga geçtiğine. Şimdi ise onun yanıp tükenmiş olduğunu anlıyorum. Yaptığı şakanın bu kısmı kötü niyetliliğinden ya da kurnazlığından değil, sırf hoşuna gittiğindendi ve de getirdiği paradan. Kuşağının en güzel satırları, en güçlü fikirleri çıkmıştı ondan. Ama o dolandırıcılıktan zevk almıştı. Uzun sarı kağıtlara yazılı notlarını okudum. 500'ü aşkın sayfayı. Dahiyane notlardı. Ama notlar tek başına hiçbir şey demek değildir ki. Bunu bilmek bana kendimi düşündürdü. Ölümlü kitaplar yazmış olduğumu. Fakat Osano'dan daha talihsiz olarak hayalsiz ve rizikosuz yaşamaya çalışmıştım. Ondaki yaşam sevgisi ve inancı yoktu bende. Osano'nun sözlerini hatırladım. Hayat hep canına okumaya çalışırdı insanın. Belki de bundan da o denli çılgınca yaşaması, darbelere ve aşağılamalara karşı o denli sert bir mücadele vermesi. Uzun bir zaman geçmişti Jordan'ın namluyu ensesine dayayıp tetiği çekmesinden bu yana. Osano hayatını dolu dolu yaşamış ve başka bir seçenek kalmayınca da sona erdirmişti o hayatı. Bana gelince ben sihirli külahı giyerek kaçmaya çalışıyordum. Osano'nun başka bir sözünü düşündüm. Hayat hep yoluna çıkıyor insanın. Ne demek istediğini biliyordum. Bir yazarın gözünde dünya zamanla daha da soluklaşan hayaletler gibidir. Belki Osano da bu yüzden bırakmıştı yazmayı. Çalışma odamın penceresinden lapa lapa yağan karı seyrediyordum. Ağaçların gri çıplak dalları, bahçenin küflü yeşil renkli çimleri beyaz örtü altında kayboluyordu. Duygusallığa kaptırsaydım kendimi, oradan oraya uçuşan kar lapalarının arasında Osano ile Artie'nin gülümseyen yüzlerini canlandırabilirdim hayalimde. Fakat yapmayacaktım böyle bir şey. Ne o kadar duygusal, ne de o kadar kontrolsüzdüm. Kendime karşı büyük bir acıma hissim de yoktu. Onlarsız da yaşayabilirdim ben. Onların ölümü benden bir şeyler koparıp götürmeyecekti, her ne kadar onlar bunu ummuş olsalar bile. Hayır, burada çalışma odamda güvencedeydim. Sıcacık, lapa lapa karları pencereme fırlatıp atan öfkeli rüzgardan korunmuş. Bu kış bu odadan çıkmayacaktım. Dışarıda yollar buz tutmuştu. Arabam kayıp ölümün kucağına bırakabilirdi beni. Virüs dolu, zehirli soğuklar kanıma girebilirlerdi. Ölümün dışında da öyle sayısız tehlike vardı ki, sonra ölümün evin içine ve hatta beynimin ta içine sızdırabileceği casuslardan da habersiz değildim. Hepsine karşı savunmamı hazırlamıştım. Odamın duvarlarına çepeçevre planlar asmıştım. İş planları, kurtuluşum için, savunmam için, geçmişin kucağına çekilmek için Roma İmparatorluğu üzerine bir roman için araştırma yapmıştım. Geleceğe sığınmak istersem diye 25. yüzyılda geçen bir romanın araştırmasını da yapmıştım. Yüzlerce kitap yığmıştım raflara okunacak, beynimi surlar gibi sarıp koruyacak. Pencerenin yanına kocaman bir puf koltuk çektim, düşen karları rahat rahat seyretmek için. Mutfaktaki zil çaldı, yemek hazırdı. Ailem, karım ve çocuklarım beni bekliyor olacaklardı. Bunca zaman sonra ne yapıp ne ediyorlardı acaba? Artık tipiye dönüşmüş olan kar yağışını seyre devam ettim. Bembeyaz olmuştu dışarıdaki dünya. Zil ısrarlı çaldı bu kez. Hayatta olsaydım şimdi kalkıp neşeyle dolu yemek odasına iner, mutluluk içinde yemeğimi yerdim ailemle birlikte. Karı seyretmeye devam ettim, zil yine çaldı. İş programıma baktım. Roma İmparatorluğu hakkındaki romanımın ilk bölümünü yazmış, 25. yüzyılla ilgili romanım için de 10 sayfa not almıştım. O an gelecek hakkında yazmaya karar verdim. Yine çaldı zil, uzun uzun, ısrarlı. Çalışma odamın kapısını kilitleyip aşağıya yemek odasına indim. İçeri girdiğimde rahat bir nefes aldım. Hepsi oradaydılar. Çocuklar iyice büyümüşler, neredeyse evden ayrılacak hale gelmişlerdi. Valeri mutfak önlüğü ve sıkıca ensesinde toplanmış güzelim kumral saçlarıyla sevimli, yanakları pembe pembe. Belki mutfağın sıcağından, belki de yemekten sonra aşığıyla buluşacağı için. Mümkün müydü bu? Bilmeme hiç olanak yoktu. Yine de korumaya değmez miydi hayat? Masanın başındaki yerimi aldım. Çocuklarla şakalaştım, yemeğimi yedim. Valeri'ye gülümseyip yemeklerini övdüm. Yemekten sonra odama dönüp çalışacak ve yaşıyor olacaktım. Osano, Malomar, Janel, Artie, Jordan, sizleri özlüyorum. Ama canıma okuyamayacaksınız benim. Bu masanın çevresinde oturan bütün sevdiklerim günün birinde yapabilirler ama. Dikkat etmeliyim buna. Yemekteyken Kalli'den telefon geldi. Ertesi sabah havaalanında kendisini karşılamamı istiyordu. Bir iş için New York'a geliyordu. Bir yılı aşkın bir süredir ilk kez sesini duyuyordum Kalli'nin ve ses tonunda başının dertli olduğunu anlamıştım. Kalli'nin uçağının varış saatinden önce gelmiştim. Onun için birkaç dergi alıp okudum. Sonra da bir sandviçle kahve aldım. Uçağının iniş anonsu yapılınca her zaman onu karşıladığım bagaj yerine indim. New York'ta genellikle 20 dakika sürerdi bavulların banttan gelmesi. O zamana kadar yolcuların çoğu bavulların konveyörden düşüp üstünde döndüğü şeridin çevresinde birikmiş oluyordu. Fakat bu kez Kalli'yi göremedim, bakınıp durdum. Kalabalık giderek azaldı. Nihayet döner şeridin üzerinde birkaç bavul kaldı yalnızca. Eve telefon edip Valerie'ye Kalli'den bir telefon gelip gelmediğini sordu. Hayır, gelmemişti. Bunun üzerine TWA Uçuş Enformasyon Servisini arayıp listelerinde Kalli Cross isminin bulunup bulunmadığını sordum. Rezervasyon yaptırmış olduğunu ama uçağa binmediğini söylediler. Vegas'ta Zanado Oteli'ni açıp Kalli'nin sekreterini buldum. Evet dedi, bildiği kadarıyla Kalli New York'a uçmuştu, Vegas'ta değildi. Birkaç güne kadar da dönmeyecekti. Kaygılanmış değildim, herhalde beklenmedik bir işi çıkmıştı. Kalli Amerika içinde ve dışında bir sürü yere uçup duruyordu otelin işleri için. Son dakikada ortaya çıkan acil bir durum herhalde programını değiştirmesine neden olmuştu. Bir ara benimle temas ederdi mutlaka. Fakat zihnimin köşesinde bir yerde şimdiye kadar beni hiç böyle ekmediğini, hareket planında bir değişiklik olduğunda beni mutlaka haberdar ettiğini ve beni havaalanına kadar getirtip saatlerce bekletmeyecek kadar düşünceli olduğunu düşünüp tedirgin oluyordum. Yine de ondan haber almaksızın bir hafta daha bekledim, telefonu açıp Gronwelt'i arayana kadar. Gronwelt aradığıma sevinmişti. Sesi gayet güçlü, sıhhatli çıkıyordu. Olayı anlatıp Kalli'nin nerede olabileceğini sordum ve her ne olursa olsun kendisine haber vermem gerektiğini düşündüğümü söyledim. Telefonda konuşabilecek bir şey değil bu dedi Gronwelt. Birkaç günlüğüne burada konuğum olsan da ben de senin kaygılarını gidersem daha iyi olmaz mı? Ha? Ne dersin? 52. Bölüm. Kalli Gronwelt'in yönetici odasına çağrılınca Merlin'e telefon etti. Gronwelt'in kendisini niçin görmek istediğini ve bir kaçış yolu aramaya başlaması gerektiğini de biliyordu. Telefonda Merlin'e ertesi sabahki uçakla New York'a geleceğini bildirdi ve kendisini karşılamasını istedi. Önemli bir sorunu olduğunu, Merlin'in yardımına ihtiyacı olduğunu söyledi. Kalli sonunda Gronwelt'in çalışma odasına girdiğinde kafasının içindekini okumak istedi. Ama anlayabildiği tek şey onun hesabına çalıştığı son 10 yıl içinde adamın ne kadar değişmiş olduğuydu. Gronwelt'in geçirdiği kriz gözlerinin akında, yanaklarında ve hatta alnında minicik kızıl damarlar bırakmıştı. Soğuk mavi gözleri donuklaşmış gibiydi. Ertesi gibi dik durmuyordu artık, hayli zayıflamıştı. Bütün bunlara karşın yine de korkuyordu Kalli ondan. Gronwelt her zamanki gibi Scotch viskilerini Kalli'ye hazırlattı. Sonra Johnny Santadio yarın uçakla geliyor. Öğrenmek istediği bir şey var yalnızca. Komisyon bu otelin sahiplerinden biri olarak onun ruhsatını onaylayacak mı, onaylamayacak mı dedi. Bunun yanıtını siz de biliyorsunuz dedi Kalli. Sanırım biliyorum dedi Gronwelt. Johnny'ye işini mutlaka halledeceğini, ruhsatını çantada keklik saymasını söylediğini hatırlıyorum. Bildiğim bu kadar benim. Kalli ruhsatı alamayacak dedi, ayarlayamadım. Gronwelt başını salladı. Johnny'nin geçmişine bakılırsa çok zor bir işti zaten dedi. Peki 100.000'liğe ne oldu? Vezne'de duruyor dedi Kalli, istediği zaman alabilir. İyi dedi Gronwelt, memnun olacak buna. İkisi de arkalarına yaslanıp içkilerini yudumladılar. İkisi de asıl soruya, asıl mücadeleye hazırlıyorlardı kendilerini. Sonra Gronwelt yavaş bir sesle, ''Sen de ben de Johnny'nin Vegas'a esas olarak neden geldiğini biliyoruz.'' dedi. ''Yargıç Brianka'nın yeğenine tecilli bir ceza vermesini sağlayacağını vaat etmiştir ona. Dün yeğeni 5 yıl yedi şu vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık suçundan. Umarım buna da bir cevap hazırlamışsındır.'' ''Verebilecek bir cevabım yok.'' dedi Kalli. ''Bay Santadio'nun bana verdiği 40.000'i Yargıç Bianca'ya ödedim. Daha fazlasını yapamazdım. Yargıç Bianca şimdiye kadar hiç atlatmamıştı beni. Belki parayı geri alabilirim ondan, bilemiyorum. Temasa geçmeye çalıştım ama galiba kaçıyor benden.'' ''Bu otelde Johnny'nin haydi sözünün geçtiğini biliyorsun. Sana yol vermemi isterse yol vermek zorundayım Kalli. Artık buradaki yerim eskisi gibi güçlü değil o krizden beri. Oteldeki hisselerimin bir kısmını vermek zorunda kaldım. Artık bir paravandan başka bir şey değilim ben. Sana yardımım dokunamaz.'' dedi Gronwelt. Kalli güldü. İşimden olmak değil benim derdim. Canımdan olmayayım da.
Yok canım dedi Granvert. Nereden çıkarıyorsun bunu? İş o kadar da ciddi değil.
Bir babanın oğluna gülümseyişi gibi gülümsedi Kalli'ye.
Sen işi bu kadar ciddi mi sanmıştın?
İlk kez biraz rahatlamıştı Kalli. Viskisinden büyük bir yudum aldı. Müthiş rahatlamıştı içi. O pazarlığa hemen varım dedi. Kovulmaya yani.
Grondelt omzuna bir şaplak attı. O kadar da çabuk razı olma canım. Johnny kriz geçirmemden bu yana geçen son 2 yıl içinde otel için ne büyük işler yaptığını biliyor. Gayet iyi çalıştın. Gelirimize milyonlarca dolar kattın. Böyle şeyler yalnız benim için değil, Johnny gibi adamlar için de önem taşır. Bu arada birkaç hatan da olmuşsa ne yapalım? Doğrusu onlar özellikle yeğenlerinin hapsi boylamasından dolayı hayli bozuk çalıyorlar. Hele sen onlara kaygılanacak bir şey olmadığını söyledikten sonra, yargıç Bianca'nın avucunun içinde olduğunu söyledikten sonra bu işi halledememene akıl erdiremiyorlar.
Kaldi başını salladı. Ben de akıl erdiremiyorum ki dedi. Son 5 yıldır avucumun içindeydi yargıç Bianca. Özellikle şu küçük sarışını üstüne saldığımdan beri.
Granvert güldü. Öyle ya, hatırlıyorum. İyi fıstıktı o kız. Çok da iyi yürekliydi.
Ne demezsiniz? Yargıç bitiyordu ona. Onu kotrasını alıp 1 haftalığına Meksika'da balık avına çıkardı 2'de 1. Mükemmel bir dost olduğunu söylerdi Charlie'nin. Harika bir kızdı. Kalli Charlie'nin yargıç hakkında anlattıklarını söylememişti Grunwald'e. Yargıcın adliye binasındaki özel odasına girip adam siyah cübbesini giymiş mahkemeye çıkmak üzereyken ağzını alıp nasıl emdiğini. Sonra bir gün Kotra'da 60'lık yargıcı yalatmıştı kendini Charlie ve adamcağız hemen kabine koşturup 1 bardak viskiyle gargara yapmıştı mikropları temizleyeceğim diye. İhtiyar hayatında ilk kez böyle bir şey yapıyordu bir kadınla. Fakat Charlie Brown'un dediğine bakılırsa bundan sonra dondurma yalayan bir velede dönmüştü. Kalli kendi kendine gülümsedi. Bunları anımsayınca sonra Grunwald'in konuşmaya devam ettiğini fark etti.
''Senin kendini temize çıkarman için bir yol buldum galiba.'' diyordu Granvert. ''Santadio'nun kafası bozuk olmasına bozuk ama ben onu yatıştırabilirim. Senin yapman gereken hemen şu sıralarda onun için büyük bir iş çevirmek ve sanırım böyle bir iş buldum sana. Şu anda Japonya'da bizi bekleyen 3 milyon daha var. Johnny'nin bu işten payı 1 milyon olacak. Daha önce de yaptığın gibi bu parayı oradan çıkartabilirsen 1 milyon doların hatırı için bağışlar seni Johnny Santa diyor. Fakat şunu sakın unutma, iş bu kez daha tehlikeli.
Kalli önce şaşırmıştı ama sonra pür dikkat kesildi. İlk sorduğu soru, Bay Santa diyor gittiğimi bilecek mi oldu? Grunwald evet demiş olsaydı önerisini reddedecekti. Oysa Grunwald onun gözünün içine bakarak,
''Bu tamamen benim fikrim.'' dedi. ''Beni dinlersen sen bunu kimseye anlatma. Öğleden sonraki Los Angeles uçağına atla, oradan Japonya'ya bağlantını yaptır ve Johnny buraya vardığında Japonya'da ol. Ben ona burada olmadığını söylerim o zaman. Sen yoldayken de paranın sana teslimi için gerekli ayarlamaları yaparım. Yine Fumiro dostumuz kanalıyla çalışacağımız için kaygılanmana gerek yok.''
Fumiro'nun adının geçmesiyle Kalli'nin içindeki son kuşkular da dağıldı. Peki dedi yaparım. Ne var ki ben bugün Merlin'i görmeye New York'a gidiyordum. Beni karşılayacaktı. Bir telefon edeyim bari.
Yok dedi Granvert. Telefonlar dinleniyor olabilir. Birisi gevezelik edebilir. O işi ben hallederim. Gelemeyeceğini bildiririm Merlin'e. Hatta sen rezervasyonunu bile iptal ettirme. Böylece izini kaybettirmiş olursun. Johnny'ye New York'a gittiğini söylerim. Böylece kamufle edilmiş olursun, tamam mı?
Tamam dedi Kalli.
Grunwald elini sıkarak omzunu sıvazladı. Bir an önce git gel dedi. Buraya dönebilirsen Johnny Santa diyor ile hesabınızı kapatmaya söz veriyorum. Dert edecek hiçbir şeyin kalmayacak o zaman.
58. ayrımın sonu. Sayfa 565.